Ayrım 13, Dönüş, Robert Charles Wilson, sayfa 122. Yeni yıla girmemizden 3 ay geçtikten sonra Edie, Lofton, Florida yerleşkesini ziyaret etti. Jason'ın semptomları da aynı zamanda nüksetmişti, aylardır ortada yoklardı. Jace geçen sene bana geldiğinde kendi durumunu gönülsüzce ama metodik bir şekilde paylaşmıştı. Kollarında ve bacaklarında geçici zayıflık ve uyuşma oluyordu, görüşü bulanıklaşıyordu. Episodik vertigosu vardı, arada sırada da idrarını tutamıyordu. Hiçbir semptom hayatına mani olmuyordu ama görmezden gelemeyeceği bir sıklığa ulaşmıştı. Bunun birçok anlama gelebildiğini ama kendisinin de bildiği gibi muhtemelen nörolojik bir problemle karşı karşıya olduğumuzu söyledim. Kan testlerinden multiple skleroz için pozitif çıktığında ikimiz de rahatlamıştık. 10 sene önce kimyasal sklerostatinler ortaya çıktığından beri MS tedavisi olan veya kontrol edilebilir bir hastalıktı. Dönül'ün getirdiği ironilerden biri de proteinomik araştırmalarından çıkan birkaç tıbbi alanda çığır açan buluş ile kesişmesi olmuştu. Kuşağımızın, Jason'ın ve benimki bir ayağı çukurda olabilirdi ama MS, Parkinson, diyabet, akciğer kanseri, damar sertliği veya Alzheimer hastalığı bizi öldürecek şeyler arasında değildi. Sanayileşmiş dünyanın son kuşağı muhtemelen en sağlıklısıydı. Elbette bu o kadar basit bir şey değildi. MS vakalarının neredeyse %5'i sklerostatinlere ve diğer terapilere cevap vermiyordu. Klinik tedavi uzmanları bu vakalara çoklu ilaç bağışıklığı olan MS demeye başlamışlardı. Belki de aynı semptomlara sahip ayrı bir hastalık olarak bile tanımlıyorlardı. Ancak Jason'ın ilk tedavisi umduğumuz gibi gitti. Günlük asgari bir tozla Tremex yazdım ve o zamandan beri bütün semptomları ilerleme göstermeyi bıraktı. En azından iyiydi, perihelyonda fırtına gibi gürleyene kadar. Rüzgarla savrulan molozlar gibi koridorlarda kongre çalışanlarını etrafa saçıp ataşeleri sindiriyordu. E.D. Washington'dı, biz de Florida. O yönetimdi, biz de bilim ve mühendislik. Jace ise ikisinin arasında bir yerde tehlikeli bir şekilde dengede kalmaya çalışıyordu. Aslında işi yönetim komitesi diktalarının uygulandığından emin olmaktı ama bürokrasiye o kadar çok karşı çıkıyordu ki bilimle uğraşanlar adam kayırma muhabbetini bir kenara koyup ona içecek bir şeyler ısmarlamaya başlamıştı. Jason dediğine göre E.D. Mars projesini hayata geçirme konusunda memnun değildi. Çoğunlukla politik nedenlerden dolayı olayı yakından takip etmek istiyor, kongrede destek almak için sağlam olmayan teklifçilere ihale veriyordu. Çalışan herkesin dudak büktüğü biri haline gelmişti ama şehre geldiğinde de herkes onun elini sıkmaktan memnuniyet duyuyordu. Bu yılın ziyafeti çalışanlar ve ziyaretçiler için yapıldı ve yerleşkenin konferans salonunda yapılan bir konuşmayla sonlandı. Hepimiz sorumluluk bilinci olan okul çocukları gibi doluşmuştuk. Tek farkımız alkış tutmaya daha hevesli olmamızdı. Seyirciler yerlerine oturur oturmaz Jason babasını tanıtmak için ayağa kalktı. Platformdan sahneye gidişini ve podyuma çıkmasını izledim. Sol elini kalça hizasında gevşek bir şekilde tutuşunu, dönüş şeklini, babasının elini sıktığında topuğu üzerinden garip bir şekilde dönüşünü izledim. Jace babasını kısa ama zarif bir şekilde tanıttı ve sonra sahnenin arkasındaki saygıdeğer insanların bulunduğu kalabalığın içine karıştı. E.D. öne çıktı. Noel'den önceki hafta 60 yaşına girmişti ama 50 yaşındaki atletik birine taş çıkarırdı. Üç parçalı takım elbisesinin içinde karnı dümdüz gözüküyordu. Seyrek saçları canlı gözüken bir asker tıraşıydı. Kampanya konuşması denilebilecek bir konuşma yapmıştı. Clayton yönetiminin öngörülürlüğünü, perihelyon görüşüne bağlılığını sunan toplu kadroyu, ilham aldığı yöneticiliğinden dolayı oğlunu, bir rüyaya can verdikleri ve başarılı olursak, steril bir gezegene yaşam ve hala evimiz dediğimiz bu dünyaya umut getirdikleri için mühendislere ve teknisyenlere övgü yağdırdı. Bir alkış tufanı koptu, ardından el sallamaları geldi. Vahşi bir şekilde sırıttı gitti, koruma görevi gören lobicileriyle gözden kayboldu. Bir saat sonra Jace'i yöneticilerin yemekhanesinde yakaladım. Bir masada oturmuş, Astrophysics Review dergisinin ayrı basımını okuyor gibi yapıyordu. Karşısındaki sandalyeye oturdum. Durum ne kadar kötü. Güçsüz bir gülümsemeyle, babamın esip gürlediği ziyaretten bahsetmiyoruz değil mi dedi. Ne demek istediğimi biliyorsun. Sesini alçalttı. İlacı düzenli olarak her sabah, her akşam alıyorum. Ancak tekrar nüksetti. Bu sabah kötü oldum. Sol kolum ve bacağım uyuştu ve daha da kötüye gidiyor. Şimdiye kadar böylesine kötü olmamıştı. Neredeyse her saat başı oluyor. Sanki vücudumun bir tarafından geçen bir elektrik akımı var. Revire gelmek için vaktim var mı? Var ama, gözleri parladı. Gelebilecek durumda olduğumu düşünmüyorum. Seni endişelendirmek istemiyorum ama geldiğine sevindim. Şu anda yürüyebileceğimden emin değilim. Buraya iyiliğinin konuşmasından sonra geldim. Ancak ayağa kalkmamla düşmemin bir olacağından şüphem yok. Yürüyebileceğimi sanmıyorum Tay. Yürüyemiyorum. Yardım çağıracağım. Sandalyesini düzeltti. Böyle bir şeyi yapmayacaksın. Gerekirse burada gece bekçilerinden başka kimse kalmayana kadar oturacağım. Bu saçmalık. Ya da gizlice kalkmama yardım edebilirsin. Revire ne? 20 veya 30 metre mi uzaktayız? Kolumdan tutup sempatik gözükürsen çok fazla dikkat çekmeden gidebiliriz. Sonunda kabul ettim. Bu maskaralığa göz yumduğum için değil, onu ofisime getirmenin tek yolu bu olduğu için kabul ettim. Sol kolundan tuttum ve masanın kenarından sağ elini kavrayıp kaldırdım. Oraya buraya savrulmadan kafeterya hattını geçmeyi başardık. Ancak Jason'ın sol ayağını sürüyüşünü gizlemek biraz zordu. Neyse ki kimse öyle dikkatli bakmıyordu. Koridora ulaşır ulaşmaz sendelemesi daha az dikkat çekeceği için duvara yakın durduk. Kıdemli bir yönetici koridorun sonunda gözükünce Jason dur diye fısıldadı. Sanki öyle havadan sudan konuşur gibi durduk. Jason vitrinin birinden destek alıyordu. Sağ eli çelik rafları öyle sıkı bir şekilde kavruyordu ki eklemlerinin başladığı yerden kan çekilmişti ve alnında boncuk boncuk ter damlaları belirmişti. Yönetici tek bir kelime etmeden başıyla selam vererek geçti. Kliniğin girişine geldiğimizde ağırlığının çoğunu bana vermişti. Şansımıza Molly Seagram ofiste değildi. Dış kapıyı kapatır kapatmaz bir başımıza kalmıştık. Jason muayene odalarından birindeki masaya çıkmasına yardım ettim. Ardından resepsiyon masasına gidip Molly'ye bir not bıraktım ve rahatsız edilmeyeceğimizden emin oldum. Muayene odasına geri döndüğümde Jason ağlıyordu. Salya sümük ağlamıyordu ama gözyaşları yüzünden akıp çenesine kadar gelmişti. ''Hay sikeyim, iğrenç bir şey bu. Gözlerime bakmadı. Kendimi tutamadım.'' dedi. ''Üzgünüm, kendimi tutamadım.'' İdrar torbasının kontrolünü kaybetmişti. Doktor önlüğü giymesine yardım ettim ve ıslak kıyafetlerini muayene odasının lavabosunda durulayıp ecza dolaplarının arkasındaki az kullanılan deponun güneş alan bir camının yanına kurumaya bıraktım. Bugün pek iş yoktu. Ben de bunu kullanıp Molly'ye öğleden sonra gitmesi için izin verdim. Jason biraz kendine geldi ama öndüğün içinde biraz küçük gözüküyordu. ''Bana bunun tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söylemiştin. Ters giden şeyi söyle.'' Tedavi edilebilir Jace. Çoğu hasta için. Çoğu zaman durum böyle. Ancak istisnalar var. Yani ne? Ben o istisnalardan biri miyim? Kötü haber piyangosu bana mı çıktı? Tekrar nüksetti. Tedavisiz hastalıklarda sık görülen bir olay. Duraksama molalarıyla gelen sakatlık periyodları bunlar. Tedaviye geç yanıt veriyor olabilirsin. Bazı vakalarda ilaç tam etkisini göstermeden daha uzun bir süre boyunca vücutta belirli bir seviyeye ulaşması gerekiyor. Reçeteyi yazalı aylar oldu. İyi olmanın aksine daha da kötü oldum. Seni başka bir sklerostatine yönlendirebiliriz. Bakalım onun bir etkisi olacak mı? Ancak kimya bakımından hepsi çok benzer. Yani reçeteyi değiştirmek bir işe yaramayacak. Yarayabilir, yaramaya da bilir. Bu ihtimali göz ardı etmeden önce deneyeceğiz. Peki bu işe yaramazsa ne olacak? Yaramazsa hastalığı ortadan kaldırma planlarını çöpe atıp bununla nasıl başa çıkacağımızı konuşmaya başlarız. Tedavisi olmasa bile MS'in sonunda ölüm var diye bir şey yok. Birçok insan hastalığın nüksetmesine kadar uzun duraksamalar yaşıyor ve nispeten normal yaşamlarını sürdürüyorlar. Ancak bu tarz vakaların ya nadir, ya şiddetli ya da Jason'ınki kadar agresif olduğunu söylemedim. Tipik olarak uygulanan son çare tedavisi ise iltihap sökücü ilaçlar, seçici protein inhibitörleri ve hedeflenmiş santral sinir sistemi stimülanlarından oluşan bir karışım. Semptomları bastırmak ve hastalığın gidişatını yavaşlatmak konusunda epey etkili olabilir. İyi dedi Jackson, harika, bana da bir tane yazarsın. O kadar kolay değil, yan etkileri de mevcut. Ne gibi? Belki bir şey olmaz, belki de biraz psikolojik stres, hafif depresyon veya manik nöbetler yaşayabilirsin. Biraz da genel fiziksel zayıflık. Ama normal görüneceğim. Çok büyük ihtimalle. Şimdilik veya muhtemelen başka bir 10-15 sene daha, belki de daha fazla. Fakat bu sadece bir kontrol önlemi, bir çare değil. Hastalığın frenine basacağız, durdurmayacağız. Görecek kadar uzun yaşarsan hastalık tekrar nüksedecek. En azından bir 10 yılım kesin var diyebilirsin ama değil mi? Yaptığım işte bir şeyden ne kadar emin olunabiliyorsa o kadar eminim. 10 sene dedi düşünceli bir şekilde. Ya da 1 milyar sene. Nasıl baktığına bağlı. Belki de bu kadarı yeterli olmaz. Yeterli olması lazım, sen ne dersin? Ne için yetecek diye sormadım. Ancak bu arada, ara falan istemiyorum Tyler. İşimden ayrı kalma lüksüm yok ve hiç kimsenin bunu duymasını istemiyorum. Utanılacak bir şey yok. Bundan utanmıyorum. Eddie döndüğü işaret etti. Düpedüz aşağılanmış hissediyorum. Utanç değil. Bu psikolojik bir sorun değil. Bunun ucu perihelyonda yaptığım şeye dokunuyor. Bana izin verilen işe, ED hastalıklardan nefret eder Tyler, zayıflığın herhangi bir belirtisinden bile nefret eder. İçki içmesi bir problem haline geldiği günden beri Carol'dan nefret ediyor. Anlayış göstereceğini düşünmüyorsun yani. Babamı seviyorum ama kusurlarını da görmezden gelecek değilim. Hayır, anlayış göstermez. Perihelyon'da sahip olduğum bütün itibar ED'den öte geliyor ki bu da biraz tehlikede. Birkaç anlaşmazlık yaşadık. Ona bir yük haline gelirsem daha haftayı doldurmadan beni Bali'de veya İsviçre'deki pahalı bir tedavi merkezine sürgüne yollar ve bunu benim iyiliğim için yaptığımını kendine söyler. Daha da kötüsü buna inanır. İnsanlara ne söyleyip söylemeyeceğin seni ilgilendirir. Ancak seni bir nöroloğun görmesi lazım. Personel için konmuş bir pratisyen hekimin değil. Hayır dedi. Bu konuda bir uzmana danışmazsan seni vicdanım rahat olarak tedavi edemem Jace. Beyinlerle uğraşan bir uzmana danışmadan sana Tremex vermek zaten oldukça riskliydi. MR ve kan testi sonuçlarım sende var değil mi? Başka ne istiyorsun ki? İdeal olarak tam teçhizatlı bir hastane laboratuvarı ve nöroloji dalında bir diploma. Saçmalık. Kendin söylemedin mi? MS bugünlerde pek endişelenecek bir şey değil diye. Tedaviye yanıt vermezse durum değişir. Hayır, ben... Tartışmak istiyordu. Ancak feci şekilde de yorulmuştu. Bitkinlik kötüye gidiyor olduğunun başka bir belirtisi olabilirdi. Gerçi ED'nin ziyaretinden önceki haftalar kendini fena hırpalamıştı. Seninle bir anlaşma yapacağım. Gizli bir şekilde görüşme ayarlayabilir ve bunu perihelyon kayıtlarına geçirmezsen bir uzmanla görüşürüm. İş görür bir hale gelmem lazım. Hem de yarın iş görür bir hale gelmem lazım. Yardım olmadan yürüyecek ve altıma işemeyecek kadar iş görür olmam lazım. Şu bahsettiğin ilaç karışımı hızlı etki gösteriyor mu peki? Genelde, ancak elimizde nörolojik bir tetkik olmadan... Tyler, söylemem gereken bir şey var. Bana yaptığın şeyler için sana minnettarım. Ama ihtiyacım olursa benimle daha işbirlikçi olabilecek bir doktor alabilirim. Tedaviyi şimdi uygula ve ben de bir uzmana gözükeceğim. Doğru olan şeyin ne olduğunu düşünüyorsan onu yapacağım. Fakat yarın işe sikime sonda takılmış bir halde ve tekerlekli sandalyede gideceğimi düşünüyorsan fena halde yanılıyorsun. Sana bir şeyler yazsam bile Jace, bir gecede düzelecek halin yok. Birkaç gününü alır.
Birkaç gün ayırabilirim.
Bunu biraz düşündün. Tamam dedi sonunda, ilaçları istiyorum. Ayrıca beni buradan göze çarpmadan çıkarmanı da istiyorum. Bunları yaparsam bundan sonra kendimi senin ellerine bırakacağım. Tartışmasız.
Doktorlar pazarlık yapmaz Jace.
İşine gelirse Hipokrat.
Eczanemizde bütün ilaçlar olmadığı için ona tüm kokteyli veremedim ama ona en azından sonraki birkaç gün için mesanesinin kontrolünü elinde tutabilmesi ve yardım almadan yürüyebilmesi için bir santral sinir sistemi stimulanı verdim. İşin olumsuz tarafı ise sinirli, düşmanca bir ruh hali içinde ya da bana söylediklerine göre kokain partisinin sonundaki düşüşte gibi olmasıydı. İlaç tansiyonunu arttırdı ve gözlerinin altında kara torbalar çıkmasına sebep oldu. Çalışanların çoğu gidene kadar bekledik. Yerleşkede sadece gece vardiyası olanlar kalmıştı. Jason sert ama makul bir şekilde yürüdü. Ön masayı geçip otoparka kadar gitti. Eve geç dönmekte olan birkaç meslektaşına da dostane bir şekilde el salladı ve arabamın ön koltuğuna çöktü. Onu eve götürdüm. Kiralık evimi birkaç kez görmüş olsa da ben onun evini hiç görmemiştim. Perihelion'daki statüsünü yansıtan bir şey beklemiştim. Gecelerini geçirdiği ev, orada başka bir şey yapmadığı çok belliydi, çok az okyanus manzarası gören mütevazı bir daireydi. İçeriği bir koltuk, bir televizyon, bir masa, birkaç kitaplık ve geniş bantlı internet bağlantısıyla döşemişti. Masanın üzerine bantlamış olduğu üzerinde dönü yazılı bir noktayla ayrılan ve güneşin doğuşundan başlayıp yanarak beyaz cüceye dönüşmesine kadar güneş sisteminin lineer tarihini gösteren, insan tarihine ait el çizimi bir haritayı saymazsak duvarlar sadeydi. Kitaplıklar ise bültenler ve akademik metinlerle doluydu. Tam olarak 3 tane fotoğrafla da döşenmişti. E.D. Lawton'ın, Carol Lawton'ın ve Diane'in mütevazı bir görüntüsünü yakalamış, yıllar önce çekilmiş olsa gerek, fotoğrafları vardı. Jace koltuğa uzandı, kendi içinde bir ikilem yaratıyordu. Vücudu dinleniyorken gözleri ilaç kaynaklı bir aşırı uyarılmışlıkla parlıyordu. Küçük birleşik mutfağa gittim ve Jason konuşurken yumurta kırdım. İkimiz de kahvaltıdan beri bir şey yememiştik. Sonra biraz daha konuştu, sonra biraz daha. Elbette dedi bir yerde, gereğinden çok konuştuğumu biliyorum, bunun farkındayım. Ancak hiç uyuyasım yok, bu geçiyor mu?
Uzun süre bu ilaç karışımını alırsan evet, uyarıcının görülen etkisi kaybolur.
O koltukta uzanırken bir tabak da ona götürdü.
Çok hızlandırıcı. Şu insanların finallerden önce sabahladıkları gecelerde aldığı haplara benziyor. Fakat fiziksel olarak rahatlatıcı. Bir binanın üzerine yansıtılmış bir neon ışığı gibiyim. Tamamen aydınlanmış durumdayım. Ama aynı zamanda içten içe boş olduğumu hissediyorum.
Yumurtalar. Yumurtalar güzel olmuş, teşekkür ederim.
Tabağı bir kenara koydu, anca bir kaşık yemişti. Masaya oturdum ve karşımda duran dönü haritasına baktım. İnsan soyunun ve kaderinin böylesine iç karartıcı bir tablosuyla nasıl yaşanır onu düşünmeye başladım. İnsan türü basit bir yıldızın yaşamındaki sonu belli olan bir olay haline getirilmişti. Keçeli kalemle basit bir kahverengi paket kağıdının üzerine çizmişti. Jason bakışlarımı yakaladı. Açıkçası dedi, bizden bir şey yapmamızı bekliyorlar.
Kimler?
Varsayımsallar. Onlara böyle dememiz gerekiyorsa. Bence gerekiyor da. Herkesin demesi gerekiyor. Bizden bir şey bekliyorlar. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir hediye, bir sinyal, makul bir fedakarlık.
Bunu nereden biliyorsun?
Bunun çok özgün bir gözlem olduğunu söylemeyeceğim. Dönü bariyeri neden uydu gibi insan yapımı şeylere geçirgen de meteorlara veya Brownlee partiküllerine değil. Açıkçası bu bir bariyer değil. Bu hiç doğru bir tanım olmadı.
Uyarıcının etkisinde olan Jace özellikle açıkçası kelimesini kullanmaya bayılıyordu.
Açıkçası dedi, bu seçici bir filtre. Dünyaya ulaşan enerjiyi filtrelediğini biliyoruz.
Yani varsayımsallar bizi ya da en azından dünya ekolojisini sağlam ve canlı tutmak istiyor. Peki ama neden uzaya erişmemize bir şey demiyorlar? Hem de dönüyle alakalı bulabildiğimiz tek şey olan iki yapıya nükleer saldırı gerçekleştirdikten sonra bile. Bekledikleri şey ne Tay? Ödül ne?
Belki de bir ödül değildir. Belki de bu bir fidyedir. Paranızı ödeyin biz de sizi rahat bırakalım türünden.
Kafasını salladı. Bizi rahat bırakmaları için artık çok geç. Artık onlara muhtacız. Ayrıca hala onların yardımsever veya en azından iyi niyetli oldukları ihtimalini göz ardı edemeyiz. Hadi hiç gelmediklerini düşünelim. Gelecekte bizi ne bekliyordu? Bir sürü insan yaşanabilir bir uygarlık olarak son 100 yılımızı yaşadığımızı düşünüyordu. Hatta belki tür olarak küresel ısınma, nüfus yoğunluğu, denizlerin yok oluşu, elverişli toprakların kaybı, hastalıkların çoğalması, nükleer veya biyolojik savaş tehditleri.
Kendi kendimizi yok edebilirdik ama en azından bu kendi hatamız olurdu.
Olur muydu acaba? Tam olarak kimin suçu olurdu? Senin mi? Benim mi? Hayır, birkaç milyar insanın nispeten zararsız seçimleri yüzünden olurdu. Çocuk yapmak gibi, işe arabayla gitmek gibi, işlerini elinde tutmak gibi, kısa vadeli problemlerin çözümüne öncelik tanımak gibi seçimler. En önemsiz hareketlerin bile bir türün ölümüne yol açabildiği bir noktaya ulaştığı zaman, yani açıkçası çok kritik bir durumdasın demektir. Bu farklı bir tür dönüşü olmayan nokta.
Peki güneş tarafından yutulup gitmek daha mı iyi?
Henüz böyle bir şey olmadı. Ayrıca yanıp yok olan ilk yıldızla biz olmayız. Galaksi belki de daha önce yaşanabilir gezegenlere ev sahipliği yapmış küçük cüce yıldızlarıyla dolup taşmış durumda. Hiç bunlara ne olduğunu düşündün mü?
Pek değil. Sade ve parke zeminin üzerinde aile fotoğraflarının olduğu kitaplığa doğru yürüdüm. Kameraya doğru gülümseyen E.D. burada duruyordu. Öyle bir adam ki gülümsemesi hiç ikna edici değildi. Fiziksel olarak Jason'ı andırışı göze çarpıyordu. Jace buna açıkçası göze çarpıyordu derdi. Benzer makine ama ruhu farklı.
Yaşam bir yıldız felaketini nasıl atlatabilir? Açıkçası bu yaşamın ne olduğuna bağlı. Organik yaşamdan mı veya herhangi bir tür genel otokatalitik bir geri besleme döngüsünden mi bahsediyoruz? Varsayımsal organik mi? Zaten bu başlı başına ilginç bir soru.
Biraz uyumayı denesen gerçekten iyi olacak. Saat gece yarısını geçmişti. Anlamını bilmediğim sözcükler kullanıyordu. Carol'ın fotoğrafını aldım. Buradaki benzerlik hemen göze çarpmıyordu. Fotoğrafçı Carol'ı iyi bir gününde yakalamıştı. Gözleri açıktı, yarıya inmemişti. Ve gülümsemesi kin dolu olsa da ince dudaklarını kaldırışı zar zor görülüyordu. Tamamen sahte değildi.
Güneşi bir maden olarak kullanıyor olabilirler dedi Jason.
Hala varsayımsallardan bahsediyordu.
Güneş patlamalarında bunu işaret eden veriler topladık. Açıkçası dünyaya yaptıkları şey büyük miktarda kullanılabilir enerji gerektiriyor. Gezegen boyutunda bir kütleyi mutlak sıfır noktasına yakın bir sıcaklıkta dondurmayla aynı şey bu. O zaman güç kaynağını nereden alıyorlar? Büyük ihtimalle güneşten. Ayrıca dönü geldiğinden beri güneş patlamalarında bir azalma kaydettik. Bir güç ya da bir faaliyet, bir şey yüksek enerji partiküllerini heliosfere ulaşmadan sızdırıyor olabilir. Güneşi maden yapmışlar Tyler. Bu neredeyse en az dönünün kendisi kadar büyüleyici, teknolojiye bağlı bir kibir eylemi.
13. ayrımın sonu. Sayfa 131.